27. ayrım, sayfa 351. Yunanlar Ermenilere oranla çok daha güçlüydü ve Fransızlardan farklı olarak toprak uğruna Türklerle savaşmaya hazırdı. Mustafa Kemal'in karşısındaki en büyük sorun Batı cephesindeki ordu gücünün zayıf oluşu nedeniyle çetelere bağımlı olmaktı. Üstelik bu çeteler Genelkurmay'ın emirlerini dinlemeye güneydekilerden daha az hevesliydiler. Ankara hükümeti 16 Mayıs 1920'de genel olarak bütün milislerin düzenli ordu birliklerine katılmasını ve giderlerinin savunma bütçesinden karşılanmasını öngören bir yasa çıkartmıştı. Dipnot: Metin için Tansel, Cilt 3, sayfa 181, not 281. Bu kararla 3 milis müfrezesi düzenli birliklere katıldı. Ama Çerkez Ethem ile Demirci Efe'nin adamları kendi kanunlarına göre davranmayı yeğlediler. Milliyetçi hükümet genel bir seferberlik emri vermek için henüz kendine güvenmiyordu. Silah altına alınmış olanlar bile köylerine kaçıp padişahın zorunlu askerlik hizmetini kaldırmış olduğunu iddia ediyorlardı. Firar edenlere yapılan muamele bölgeden bölgeye değişiyordu. Eğer meclisin çıkardığı yasa uyarınca vatana ihanetle suçlanırlarsa üst mahkemeye başvurma hakları vardı. Buna karşılık adalet sistemindeki gecikmelerden dolayı sabırsızlanan bazı komutanlar firar edenleri milliyetçi davanın diğer düşmanlarıyla birlikte idam etmeyi yeğliyorlardı. Sorunu düzene sokmak için 11 Eylül'de meclis korkutucu bir yasa çıkardı. Kendi arasından seçilecek 3 kişiden oluşan istiklal mahkemeleri kurulacaktı. Bu siyasal mahkemelerin vereceği hükümler kesinlikle temyiz edilmeyecekti. İstiklal mahkemeleri Fransa'da 1793'te kurulmuş olan devrim mahkemelerini örnek almıştı. Dipnot: Aybar, sayfa 247, kanunun metnini de veriyor, sayfa 245-246. Bazıları ise bunları Bolşeviklerin düşmanlarını temizlemek için kullandıkları olağanüstü komisyonlara, Rusça'da Çeka kısaltmasıyla bilinir, benzetiyordu. Dipnot: Kılıç Ali, İstiklal Mahkemesi Hatıraları, sayfa 8-9. Yine de gelenekler ve meclisin sağduyulu davranışları devrimci bir terörün yaşanmasını engelledi. Firar edenlere uygulanan en yaygın ceza, her firar olayı için tabanlara indirilecek 10 darbeyle sınırlandırılan falakaydı. Firariler ancak eşkıyalığa başladıkları zaman asılıyorlardı ve eğer ateş hattına gitmeyi kabul ederlerse ölüm cezaları çoğunlukla uygulanmıyordu. Dipnot: Aybar, sayfa 250. 1920-1922 yıllar arasında İstiklal Mahkemeleri 3881 idam kararı verdi ve bu kararlardan 2827 tanesi infaz edildi. Aybar, sayfa 313. Geri kalan çetelerin ortadan kalkmasını Ali Fuat Cebesoy'un komutasındaki ordu birlikleriyle beraber giriştikleri hatalı bir harekat hızlandırdı. Çerkez Ethem Batı cephesinin orta kesimi yakınında Kütahya'nın güneybatısındaki Gediz kasabasını elinde tutan Yunan askerlerinin saldırıya karşı koyamayacaklarına karar verdi. Ali Fuat bu görüşü onayladı ve Çerkez Ethem'in Kuvvayi seyyarisiyle birlikte ortak bir harekat gerçekleştirmek için Ankara'daki Genelkurmay Başkanlığından izin istedi. İsmet İnönü yine Konya'da karışıklıkların çıktığını ve böyle bir saldırı için çok erken olduğunu ileri sürerek itiraz etti. Mustafa Kemal'in stratejisi savunma hatlarını tutacak bir ordunun geliştirilmesine dayanıyordu. Çeteler ise vurkaç baskınlarında işe yarıyorlardı ama düzenli birlikleri korumak gerekiyordu. Ankara'da subaylar için bir eğitim kursu hazırlanmıştı ama ilk mezunlarını ancak 1 Kasım 1920'de verecekti. Her şeye karşın Gediz saldırısı 24 Ekim'de gerçekleştirildi. Ertesi gün kent şaşkınlığa uğrayan Yunanların elinden kurtarıldı. Fakat Yunanların yollarını kesmeye çalışan Çerkez Ethem'in adamlarıyla 10 mil ötede çarpışan ordu birlikleri arasında koordinasyon yoktu. Yunanlar tekrar Gediz'e döndü. Türkler kasabayı 12 Kasım'da yine ele geçirdi ve Yunanlar kuşatmayı yarıp kaçmayı başardılar. Türkleri buradan uzaklaştırmak için Bursa'daki Yunan güçleri harekete geçip doğuya, Anadolu siperlerine doğru ilerleyerek işgal ettikleri toprakları biraz daha genişlettiler. Çarpışmalarda 200 ölü ve 500 yaralı zayiat veren Çerkez Ethem başarısızlığın suçunu ordu birliklerine yükledi. Dipnot: Tarihler için özerdim. Sayfa 47, Nutuk, sayfa 331-333, Çerkez Ethem Hatıralar, sayfa 110-120, Belen 216-218, Erikan 557-558. Gerilla önderleriyle ordu komutanları arasındaki ilişkiler bozulmaya başladı. Mustafa Kemal Batı cephesindeki başı bozukluğun sona erdirilmesi gerektiğine karar verdi. Ali Fuat Cebesoy Çerkez Ethem'le iyi geçinmek uğruna kendi otoritesinin zayıflamasına neden olmuştu. 8 Kasım'da Ankara'ya çağrıldığında üzerinde çeteci kılığı vardı. Dipnot: Nutuk, sayfa 337. 21 Kasım'da Moskova'ya büyükelçi olarak gönderildi. Mustafa Kemal yurt içinde utanç verecek duruma düşmüş olanları yabancı ülkelere elçi olarak gönderme alışkanlığını edinecekti. Ertesi yıl Celaleddin Arif Ankara hükümetini temsil etmek üzere Roma'ya gönderildi ve bir daha geri dönmedi. Ali Fuat'ın Moskova'ya yollanması akıllıca bir davranıştı. Çünkü kendisini Bolşeviklerin yakın dostu sayan Çerkez Etem'in arkadaşı sayılırdı. Ne var ki Ali Fuat Bolşeviklere sempatiyle bakmış olsa bile bu duygusu Moskova'da devam etmedi. Ali Fuat'ın görevden alınmasından sonra Batı cephesi ikiye bölündü. Genelkurmay Başkanı Albay İsmet İnönü'ye kuzey kesimi verilirken Dahiliye Vekili Refet Bey'le güney kesiminin komutanlığına getirildi. Milli Müdafaa Vekili Fevzi Paşa yani Çakmak Genelkurmay Başkanı'nın görevlerini üstlendi. Her üçü de yasa ve düzenden yanaydılar. Refet Bey'le bir kez daha Konya'daki ayaklanmayı bastırdı ve gözünü çete reisi Demirci Efe'ye dikti. Demirci Efe adamlarını düzenli orduya katmayı reddedince Refet üstüne yürüdü ve 30 Aralık'ta onu tutukladı. Savaşın sonuna dek tutuklu olarak kaldı ve sonra Taşlı'da sakin bir yaşam sürmek koşuluyla serbest bırakıldı. Demirci Efe ile temas halinde olan Çerkez Ethem yenilmesi daha güç bir liderdi. Kardeşi Reşit'in milletvekili olarak bulunduğu mecliste kendisini destekleyenler vardı. Mustafa Kemal Ali Fuat'a eğer isterse Çerkez Ethem ve kardeşlerini de Moskova'ya götürebileceğini söylemişti. Ethem'in karargahından Mustafa Kemal'e gönderilen bir telgrafta Çerkez kardeşleri ülkeden uzaklaştırma isteğinin ardında onun kendi yönetimini ilan etme hazırlığında olduğunun anlaşıldığı ve kardeşlerin ne yurt dışına gidecekleri ne de ona boyun eğecekleri bildiriliyordu. Dipnot adı geçen eser sayfa 341. Mide rahatsızlığı nedeniyle Ankara'ya gelen Çerkez Ethem aynı zamanda ağabeyi Reşit'in aracılığıyla mecliste kendisine destek arama çabası içindeydi. Kütahya'daki Kubba-i Seyyare adı verilen çetesinin başında öteki ağabeyi Tevfik'i bırakmıştı. Tevfik cephe komutanı Albay İsmet İnönü'den emir almayı reddetti. Onun göreve getirdiği sivil valiyi şehirden uzaklaştırdı ve geri geldiği takdirde öldürmekle tehdit etti. Mustafa Kemal, Albay İsmet ile Albay Refet'e askerlerini Kuvvayi Seyyare'ye karşı bir saldırı için hazırlamaları emrini gönderdi. Ama elindeki kozu hemen açıklamadı. Gayri nizami birlikleri disiplin altına alma kararı Ankara'daki rejimin doğasını etkiledi. Milliyetçilik davasına ne gibi hizmetlere dokunmuş olursa olsun çeteler yine de düzensizliğin bir unsuruydu. Ve düzensizlikle Bolşevizmin çıkış noktasıydı. Mustafa Kemal düzen taraflısıydı. Damat Ferit Paşa hükümetinin düşürüldüğü günün akşamı milliyetçilere yakınlığı ile tanınan yaşlı Mareşal Ahmet İzzet Paşa'yı ziyaret eden İngiliz subaylar, Anadolu ricalinin tümüyle Bolşevizm yanlısı olup olmadıklarını sormuşlardı. Kısmı azamı askeri ümera ve erkanından ve memleketin eşraf ile arazi eshabı ve münevveranından mürekkep olan bu heyetin kommunizm nazariyatına temayül etmeleri tasavvur olunamaz. Ancak garp devletleri tarafından gayri muhik tazikatla ısrar olunur ise Rusya'nın kucağına atılmaları ihtimalden bâit değildir yanıtını vermişti. Dipnot İnal sayfa 1996. Çoğu ordu komutanı taşla ileri gelenleri toprak sahipleri ve eğitimli kişilerdir. Böyle bir grubun komünizm yanlısı olması düşünülemez. Ama eğer Batı ülkeleri haksız baskılarını sürdürürse kendilerini Rusların kollarına atmaları olasılığı akla gelebilir. Sadrazam Tevfik Paşa damat Ferit'in görevini devralır almaz Dahiliye Nazırlığı'na getirdiği Ahmet İzzet Paşa'nın aracılığıyla Anadolu'dakilerle bağlantı kurmaya çalıştı. 25 Kasım'da Mustafa Kemal İstanbul-Ankara demiryolu üzerindeki Bilecik'te Ahmet İzzet Paşa başkanlığındaki heyetle görüşmeyi kabul etti. Üstelik bu toplantıyı Osmanlı nazırlarıyla görüşecek olan Büyük Millet Meclisi heyetine onların da katılmaları konusunda ısrar ederek Ethem ile ağabeyi Reşit'i Ankara'dan uzaklaştırmak için de kullandı. Ne var ki tren Eskişehir'de durunca ordu birliklerinin yaklaşmakta olduğu haberini alan Çerkez Ethem korkuya kapılıp Kütahya'ya kaçtı. Geride kalan Reşit Mustafa Kemal ile öfkeli bir tartışma yaptı. Mustafa Kemal 6 gün süren nutukta kardeşlerine hareket özgürlüğü tanınması için ısrar eden Reşit'e verdiği yanıtı da aktarmıştı. Bu dakikaya kadar sizinle eski bir arkadaşınız sıfatıyla ve sizin lehinizde bir sonuç almak için samimi bir duyguyla görüşüyordum. Şimdi karşınızda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve hükümetinin başkanı bulunmaktadır. Devlet başkanı olarak Batı cephesi komutanına durumun gereğini yerine getirmek üzere yetkisini kullanmasını emrediyorum. Dipnot, Nutuk, sayfa 349-350. Ertesi gün Reşit'in Kütahya'daki kardeşinin yanına gitmesine izin verildi ve Mustafa Kemal de Ahmet İzzet Paşa ile görüşmek üzere Bilecik'e doğru yoluna devam etti. Daha önceden bu yolculuğun pek açığa vurulmadan yapılmasını rica etmişti. Dipnot adı geçen eser sayfa 339. Eski bir silah arkadaşı ile özel bir görüşme yapacağını zanneden Ahmet İzzet Paşa, Ankara'dan gelen parlamenterleri karşısında görünce şaşkınlığa uğradı. Dipnot İnal sayfa 1997. Mustafa Kemal politika üzerine görüş alışverişinde bulunmaya ilgi duymuyordu. Esas amacı Ahmet İzzet Paşa ve aralarında eski Bahriye Nazırı ve Sadrazam Salih Paşa'nın da bulunduğu heyetin aracılığıyla Ankara hükümetinin itibarını yükseltmekti. Osmanlı heyetiyle karşılaşınca kendini Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Hükümet Başkanı olarak tanıttıktan sonra kimlerle müşerref oluyorum diye sormuştu. Nazırlar ne diyeceklerini şaşırıp ünvanlarını sıralayınca Mustafa Kemal İstanbul'daki hükümeti tanımadığını ve başkentten gelen beyefendiler kendilerini bakan olarak tanıttıkları sürece onlarla görüşemeyeceğini bildirdi. Dipnot Nutuk sayfa 350. Ahmet İzzet Paşa anılarında karşısında bir parlamento heyeti görünce çok şaşırdığını ve bu nedenle iyi bir görüşme çıkaramadığını söyleyecek ve iyi bir konuşma yapsam da önemi olmazdı diye ekleyecekti. Dipnot İnal sayfa 1997. 5 Aralık'taki bu kısa konuşmadan sonra trenle Ankara'ya götürülen Osmanlı nazırlarına görüşmelerin orada sürdürüleceği söylendi. Aslında kaçırılmışlardı. Mustafa Kemal onlara söylemeden Anadolu Ajansı'na Ahmet İzzet Paşa ile yanındaki heyetin kendilerini yabancı devletlerin baskısından kurtarıp Anadolu'daki milliyetçilere katılma kararı aldıkları haberini açıklamasını bildirmişti. Dipnot adı geçen eser. Daha sonraları Ahmet İzzet ve Salih Paşalara milli ilkeleri kabul ettikleri takdirde görev vermeye hazır olduğunu söyleyecekti. Fakat yanaşmadılar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kapısından içeri ayak atmadılar. Dipnot Nutuk sayfa 404. Ahmet İzzet ve Salih Paşalar İstanbul'daki hükümetin varlığını sürdürmesi konusunda ödün vermedikçe fikir ayrılığı sürüp gidecekti. 1921 Mart'ında Albay İsmet İnönü'nün arabuluculuğu ile ama ancak istifa etmeyi vaat ettikten sonra geri dönmelerine izin verildi. Dipnot adı geçen eser sayfa 401-402. Daha sonra Ahmet İzzet Paşa sonuncu Osmanlı Hariciye Nazırı olarak göreve getirilince Mustafa Kemal aralarındaki şifahi anlaşmanın bozulduğunu öne sürecek ve Ahmet İzzet Paşa da istifa ettikten sonra tekrar görev almayacağı konusunda hiçbir söz vermediğini iddia edecekti. Dipnot İnal sayfa 1999. Paşalar kendi istekleri dışında Ankara'ya götürüldükten sonra Çerkezeten Büyük Millet Meclisi'ne çektiği telgrafta serbest bırakılmalarını istedi. Meclis üyelerinin yalnızca kendi çıkarlarıyla ilgilendiklerini iddia etti. Görevlerini ihmal ettikleri için Büyük Savaş'taki yenilgiye katkıda bulunan eski Osmanlı parlamentosunun üyelerinden pek farkları yoktu. Dipnot Çerkezeten Hatıralar sayfa 152. Her şeye karşın Çerkez kardeşleri yatıştırmak isteyen meclis Kütahya'ya bir barış heyeti gönderdi. Delegeler yalnızca Çerkez Ethem'in Refet Bele ile süvari komutanı Fahrettin Altay'ı görevden alma gibi isteklerini bildirmekle yetinince 27 Aralık'ta Ankara'ya geri çağrıldılar. 3 gün sonra kuzeyde Albay İsmet ve güneyde Albay Refet komutasındaki 15 bin asker Çerkezlere karşı saldırıya geçti. Ordu birlikleri Kütahya'daki kalesini ele geçirirken Ethem hiç direnmedi. 2 Ocak 1921'de Ankara hükümeti son teklifini yaptı. Komutanlık görevlerinden vazgeçtikleri takdirde Ethem ve kardeşleri affedilecekti. Ne var ki Çerkez kardeşler Türk hatlarının zayıflamasından yararlanarak 6 Ocak'ta ilerlemeye başlayan Yunanlarla görüşmeyi yeğlediler. Ertesi gün Çerkez Ethem kendisine Yunan hatlarının ardına sığınma hakkı tanıyan bir anlaşmayı imzaladı. 17 Ocak'ta komutası altındaki Kuvvayi Seyyare artık yoktu. Başlarında Ethem, Reşit ve Tevfik kardeşlerin bulunduğu 725 Çerkez, Yunan atlarının ardına geçerken geride kalanları dağıldı. Bir kısmı Nizami Türk ordusuna katıldı. Mustafa Kemal'in bir Yunan saldırısının başlamasından sonra çeteciler üzerinde hükümetin otoritesini kurmaya kalkması riskli bir adımdı ve mecliste eleştirilebilirdi. Ama Ethem'in düşman tarafına geçmiş olması bu konunun kapanmasını sağladı. Vatan haini ilan edildi ve İstiklal Mahkemesi kendisiyle birlikte kaçanları da ölüme mahkum etti. Mustafa Kemal'i bir halk ordusunun lideri olarak görmek isteyen romantikleri üzüntüye boğarak çeteler dönemi sona erdi. Aslında bu gerçek dışı bir beklentiydi. Kendisine 1918 Kasım'ında Osmanlı Harbiye Nazırlığı verilmeyen Mustafa Kemal, şimdi Prusyalılar tarafından eğitilmiş subayların en iyilerinin komutası altında bir Türk ulusal ordusuna dönüşme yolunda ilerleyen Osmanlı ordusunun önderi olmuştu. 20 Ocak 1921'de Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun çıkartılması Osmanlı Devleti'nin temelleri üzerinde ve genelde eski Osmanlı görevlilerinin çalışacağı yeni bir devletin oluşturulacağını gösteriyordu. Dipnot, Metin için Goloğlu, Cilt 4, sayfa 400-402. Adeta bir devrim anayasası gibiydi. Egemenlik kayıtsız şartsız milletin olacak ve halk kendi kendisini yönetecekti. İlk kez olarak ülkeye resmen Türkiye Devleti adı veriliyor ve Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetince yönetileceği bildiriliyordu. Meclis yasama ve yürütme yetkilerinin tamamına sahipti. Osmanlı Anayasası'nda padişahın iradesini gerektiren savaş ilan etme, barış yapma, anlaşma imzalama gibi kararlar artık tümüyle meclise bırakılmıştı. Merkezi hükümet otoritesini ülkenin dört bir köşesine yayabilmek için valiler ve genel müfettişler atayacaktı. Mustafa Kemal'in ısrarıyla padişahın adı hiç geçmiyordu. Mecliste yapılan tartışmalarda Mustafa Kemal saltanat ve hilafetin ilki olarak kabul edildiğini ama bu kurumların ayrıcalıklarını tanımlamamanın daha iyi olacağını öne sürdü. Kazım Karabekir'e metnin içinde cumhuriyetin ima edilmediği konusunda güvence verdi. Dipnot ATTB sayfa 406. İlk hedefi ülkeyi yönetebilmek için gerekli yasal yetkiyi almaktı. Anayasa bir yenilik daha getiriyordu. Meclis tarafından teker teker seçilecek olan bakanlar kurulu, kendi içinden bir başkan ya da başka bir deyişle bir başbakan seçecekti. Ama meclis başkanı olarak Mustafa Kemal konumu gereği aynı zamanda hükümetin başı olacaktı. Bundan sonra Mustafa Kemal en sadık destekçisi olan Fevzi Paşa'nın çakmak başbakan seçilmesini sağladı. Bu kendisi önderliği elinde tutarken gündelik işleri sadık yardımcılarına dağıtabilme yeteneğinin başka bir örneğiydi. Gerçi Ankara'daki rejimin halkçı karakterini vurgulamak için hiçbir fırsatı kaçırmıyordu ama romantikler katı hiyerarşik yapısını göz ardı edemiyorlardı. Bu romantiklerden biri Osmanlı devlet memurları yetiştirmiş iyi bir aileden gelen 19 yaşındaki şair Nazım Hikmet'tir. Nazım 3 Ocak 1920'de Ankara'ya giden yolcular için ilk durak olan Karadeniz kıyısındaki İnebolu Limanı'na yanında 3 genç yazar arkadaşıyla birlikte gelir. Mustafa Kemal'in meclise açıkladığı gibi Karadeniz kıyısındaki milliyetçi yetkililer öylesine dikkatliydi ki uçan kuştan dahi haber vermektedirler. Dipnot ASD Cilt 1 sayfa 127. İnebolu kaymakamı boyunlarında kırmızı eşarpları bulunan ve komünizm yanlısı olduklarını gizlemeyen genç yazarlara giriş izni verilip verilmeyeceğini Ankara'ya sorar ve izin verilir. Nazım Hikmet Ankara'ya varınca aralarında milliyetçilerin basın müdürü, gazeteci Muhittin Birgen'in de bulunduğu sol kanat ittihatçılarla dost oldu. Meclise götürülüp Mustafa Kemal ile tanıştırıldı. Bazı genç şairler dedi Mustafa Kemal, modern olsun diye mevzusuz şiirler yazmak yoluna sapıyorlar. Size tavsiye ederim, gayeli şiirler yazınız. Dipnot Goloğlu Cilt 4 sayfa 53. Nazım Hikmet bu sözleri Mustafa Kemal'in açıklamak istediğinden farklı bir biçimde yorumladı. Türkiye'nin en iyi ve modern şairi yeteneğini Bolşeviklerin hizmetine sundu. Stalin'in upuzun diktatörlük döneminde bile Moskova çizgisinden şaşmadı. Nazım Hikmet Ankara'ya vardığı zaman Çerkez Ethem'in yenilgiye uğraması resmi olmayan komünistlerin yargılanmasına yol açmıştı. Hayal kırıklığına uğrayan genç şair bir köy okulunda öğretmenliğe başladı. Birkaç ay sonra da Sovyet Rusya'ya gitti. Rusya'daki Türk komünistleri Ankara'dan gelen işaretlere aldırış etmediler. Liderleri Mustafa Supi bir Türk valisinin Paris'te eğitim görmüş olan oğluydu. Fransa'dan dönünce İttihat ve Terakki ile kavga etmiş, Rusya'ya kaçmış, büyük savaş boyunca orada enterne edilmiş, devrimden sonra Bolşeviklere katılmış ve 1920 Eylül'ünde Bakü'de Türkiye Komünist Fırkası'nın kurucu üyeler arasında yerini almıştı. Dipnot ATTB sayfa 367. Mustafa Supi yılmadı ve yanında karısı ve 17 yaşındaşıyla birlikte Ankara'da elçilik kurmak üzere gönderilen Sovyet görevlilere katıldı. 28 Aralık 1920'de Kars'a varan grup, Doğu Cephesi Komutanı Karabekir ve Moskova'ya Türk Büyükelçisi olarak gitmekte olan Ali Fuat Paşa, Cebesoy ile karşılaştı. Mustafa Supi Erzurum'a gittikleri takdirde Türk milliyetçilerinin saldırısına uğramaktan korkuyordu. Ama Karabekir'in Bakü'ye geri dönme önerisini de reddetti. Dipnot Karabekir İstiklal Harbi'mi sayfa 852-853. Ali Fuat Paşa'ya, bilhassa Mustafa Kemal'in prensiplerini anlamaya çalışıyoruz dedi. Ali Fuat Paşa, Mustafa Supi'nin çok kurnaz bir dalaverici olduğunu ve resmi Türkiye Komünist Fırkası'nın Moskova'nın emri altına sokmaya çalışacağından kuşkulandığına dair Mustafa Kemal'i uyardı. Dipnot Cebesoy Moskova Hatıraları sayfa 50-51. Sovyet elçilik görevlilerini Kars'a bırakan Mustafa Supi ile arkadaşları Erzurum'a doğru yola çıktı. Vali şehre girmelerine izin vermeyip onları Trabzon'a gönderirken gözetim altında Rusya'ya postalamak amacında olduğunu Mustafa Kemal'e bildirdi. Mustafa Kemal'in tek tepkisi Mustafa Supi'nin yanında kaç kişi bulunduğunu ve hep birlikte yolculuk yapıp yapmadıklarını sormak oldu. Düşmanca gösteriler arasında komünistler zorlu bir yolculuktan sonra 28 Ocak 1921 tarihinde Trabzon'a vardılar. Bu kentteki taraftarları bir karşılama töreni düzenlemişti ve Sovyet Rusya konsolosu da törene katılacaktı. Ama Mustafa Supi ile arkadaşları karşılama komitesi beklerken farklı bir yoldan limana götürüldüler. Açıkta demirleyen, gemilere giriş çıkışı denetleyen kayıkçılar loncasının kahyası olan İttihat ve Terakki kabadayılarından Yahya onları karşıladı. Mustafa Supi ile 12 arkadaşını, anlaşılan diğerleri yolda kaybolmuşlardı, motorlu bir tekneye bindirdi. Onlara eşlik edecek olan ikinci teknede de Yahya'nın silahlı adamları vardı. Mustafa Supi Ankara'ya götürülmek üzere İnebolu'ya doğru yola çıkacaklarını sanıyordu. Rusya'ya doğru gitmekte olduklarını fark edince aralarında öfkeli bir tartışma çıktı. Belki tartışma nedeniyle, belki de önceden tasarlanarak Yahya'nın ikinci teknedeki silahlı adamları Mustafa Supi ile adamlarının üzerine çullanıp denize attılar. Denize atmadan önce vurup vurmadıkları belli değildir. Ertesi sabah 29 Ocak'ta Yahya'nın adamları Trabzon'a döndüler. Komünistleri taşıyan tekne ise ortadan yok oldu. Türk komünistlerinin öldürülmesini çoğu Enver Paşa'nın teşkilatı mahsusatında çalışmış olan sağ kanat iddiatçılar gerçekleştirmişti. Daha sonra Mustafa Kemal Enver'in tekrar Trabzon yoluyla Türkiye'ye dönme isteğini reddetti ve bu adamlar da ortadan silindi. 3 Temmuz 1922'de Yahya Trabzon kışlası önünde vuruldu. Dipnot Goloğlu Cilt 4 sayfa 300. Tıpkı Topal Osman'ın Giresun'da terör estirmesi gibi Yahya'nın da silahlı adamlarıyla adeta bir liman hükümeti kurmuş olmasından bıkan askeri yetkililer tarafından öldürtüldüğü kuşkusuzdur. Yahya susturulunca Mustafa Supi ile arkadaşlarını ortadan kaldırmak için Ankara'dan emir alıp almadığını öğrenmek olanaksız olmuştur. Açıktır ki Mustafa Kemal nasıl Çerkez Ethem ile kardeşlerinin komuta noktasından ayrılmalarını istediyse bu adamların da Türkiye'den uzaklaştırılmalarını istiyordu. Mustafa Kemal'in sicili muhaliflerini kan dökmeden etkisiz hale getirmek için elinden geleni yaptığını gösteriyor. Ama eğer karşısındakiler boyun eğmezse onun ne istediğini tahmin ederek yerine getirmek için her zaman harekete geçmeye hazır olanlar vardı. Yahya'nın komünistleri öldürmesi için fazla bir çaba göstermeye gerek yoktu. Bir göz kırpma yeterliydi ve herhalde bu işaret yerel milliyetçi yetkililerin birinden gelmişti. Belki Mustafa Kemal işe karışıp bu suçun işlenmesini önleyebilirdi ama böyle bir girişimde bulunmadı. 1923 yılında Türk gazetecilerine Rusların ülkede kurmak istedikleri komünist örgütü hükümetin durdurduğunu açıkladı. Yapmak istedikleri teşkilatı men etmekle beraber bazı kimseleri de tevkif ettik. Yani biraz şiddet tedbirler tatbik eyledik. Bunlardan memnun olmadılar. Dipnot Mustafa Kemal Eskişehir İzmit konuşmaları sayfa 98. Ne var ki Mustafa Supi ile arkadaşlarının öldürülmesi Bolşeviklerle Kemalist milliyetçilerin arasındaki ilişkilerin yönünü etkilemedi. Her iki tarafta gerçekçiydi. Ölen komünistlerin ardından modern Türk edebiyatının en duygulu şiirlerinden biriyle ağıt yakmak Nazım Hikmet'in payına düştü. Ankara hükümetinin basın şefi Muhittin Birgen Nazım Hikmet'in ardından Bolşevik Rusya'ya gidecekti. Kazım Karabekir'e yazdığı mektupta milliyetçilerin başkenti Ankara'yı sinir ve ahlak çürütmeye mahsus bir cehennem olarak tanımladı ve şöyle devam etti. Ancak şuna iman etmiştim ki Anadolu mücadelesinin başarıyla sonuçlanabilmesi, askeri harekatın aynı zamanda kesinlikle bir sosyal hareketle birlikte yönetilmesine bağlıdır. Ankara'ya bazı arkadaşlara beraber bu düşünceyi savunmak üzere geldik. Bir yıl uğraştık, sonunda eski İstanbul hükümetinin yalnız ad değiştirerek tekrar Ankara'da kurulduğunu gördükten sonra görevimizin bir zaman için sona erdiğine karar verdik. Ancak kelimeden ibaret olan halk ve millet hükümetine rağmen Anadolu halkı mücadeleyi tutmamış ve tersine ona karşı ayaklanmakta direnmiştir. Dipnot Goloğlu Cilt 4 sayfa 54-56. Kız Nazım Hikmet'in birinci karısı olan Muhittin Birgen daha sonra Türkiye'ye döndü. Tarım kooperatiflerinin kurulmasını destekledi ve tek parti iktidarı sırasında parlamento üyesi oldu. Muhittin'in şikayetinde hayli gerçek payı vardı. Ama Anadolu insanları komünist çağrıya olumlu tepki göstermezdi. Katı kurallı liderlerin ardından gitmeye alışıktı ve Mustafa Kemal de bunu sağlıyordu. Daha önceleri sultanların ve onların yöneticilerine nasıl boyun eğmişlerse, şimdi de ara sıra yoldan çıkmalarına karşın genelde onun emri altına girmişlerdi. Mustafa Kemal'in bu yolu tercih edeceğine inanmadığı halde Muhittin yine de Ankara hükümetinin batıyla uzlaşacağından çekiniyordu. Aslında Mustafa Kemal tam da bunu aklından geçiriyordu. Ama anlaşmayı kendi koşullarıyla yapacaktı. Romantik aydınların tiksindiği siyasi entrikalar arasından yolunu kolayca bulabiliyordu. Eğer bu aydınlar onun davranışlarında kendi idealleri için bir yer bulamıyorlarsa, Mustafa Kemal'in sözleriyle alevlenen, orduya katılan genç subaylar, ülkeye düzen getirmek isteyen genç öğretmenler ve devlet memurları gibi başka idealistler de vardı. Büyükşehir aydınlarından farklı olarak yaşlıların entrikalarından çekinecek kadar bilgili değildiler. Ama yine de milliyetçi politikaların kargaşası arasında onları gözden kaçırmak çok kolaydı. Ankara'daki en usta politikacı Mustafa Kemal idi. Bazı yerel politik sorunları çözümlemek için çıktığı birkaç kısa tren yolculuğu dışında sürekli kentte kalıyor, meclisi kendi istediği biçime getirmek için çabalıyor, vekillerle görüşüyor, ordularının başındaki komutanlara ve yerel yöneticilere telgraflar yağdırıyordu. Güç kaynağı henüz zayıf olduğundan işlerini çok dikkatli bir biçimde karşısındakileri ikna ve idare ederek yürütmesi gerekiyordu. Genellikle gizli oturumlarda toplanan meclis dışında halka hitaben konuşmaktan kaçınıyordu. En iyi çalışma biçiminin özel toplantılar olduğunu fark etmişti ve bu toplantılar çoğunlukla gecenin geç saatlerine kadar rakı kadehleri eşliğinde sürdürülüyordu. Fikri onun yanına gitmeye karar verdiği zaman ev yaşamı bir düzene girmişti. 11 Kasım 1920'de hiç beklenmedik bir biçimde Karadeniz kıyısındaki Ereğli Limanı'na gelen Fikriye, erkek kardeşi milliyetçilere katılmak için evden ayrıldığı ve kız kardeşi de öldüğü için artık İstanbul'da kalmak istemediğini söyledi. Dipnot, belli, Fikriye, sayfa 69 ve devamı. Kaymakam Mustafa Kemal'den talimat istedi. Yaveri Salih Bozok, Fikriye'nin daha önce Selanik'ten Ereğli'ye gelmiş olan Mithat adlı bir arkadaşla birlikte Ankara'ya gönderilmesini bildirdi. Mustafa Kemal'in hem ev hem büro olarak kullandığı, halk arasında konak diye bilinen istasyon şefinin evinde Fikriye onun kahyası, özel sekreteri ve arkadaşı olarak yaşamaya başladı. 23 yaşında ince yapılı, Avrupalı hanımefendiler gibi giyinen güzel bir kız olan Fikriye, kendini tümüyle Mustafa Kemal'e adadı. Piyano çalıyordu ve uygarlıktan uzak bir sınır kasabası görüntüsündeki yere sevimli bir yuva havası getirmişti. Sağlığı oldukça kötüydü, verem geçirmişti ve tıpkı Mustafa Kemal gibi o da sıtmaya yakalandı. Buna karşın sürekli at biniyordu. Yakınlıklarının bir simgesi olarak Mustafa Kemal'in kehribar tesbihinden yapılmış bir kolye takıyordu. Ondan hiçbir istekte bulunmuyor ve yaveri Salih, yazar Ruşen Eşref gibi dostlarının hanımlarıyla ve 1918 Kasım'ında İstanbul'daki evinde kaldığı Levanten dostu Madame Fansa ile çok iyi geçiniyordu. Akıllı, sağduyulu, ideal bir arkadaş gibiydi. Ama Mustafa Kemal annesi Zübeyde Hanım'ın Fikriye'yi eş olarak uygun bulmadığını ve kız kardeşi Makbule'nin de onunla geçinemediğini biliyordu. Ne annesi ne de kız kardeşi onu başka bir kadına bırakmaya hazırdı. Mustafa Kemal saygılı bir oğuldu. Üstelik gereksinimleri karşılandığı sürece birine bağlanmadan yaşamaktan mutluydu. Evlilik konusu şimdilik bekleyebilirdi.